bugünkü konumuz, 3 haftalık konumuzdan sonra bugünkü konumuz çocuklarla cinsel gelişim.
Leylekler.
Leylekler, leylekler konusu bugün, evet.
Aynen, leylekleri konuşacağız. O zaman başlıkları okuyayım ben, sevgili dostum.
Lütfen.
Öncelikle cinsellik 101 dedik. Bir çocuğa cinselliği nasıl anlatmalıyız? İkinci başlığımız ön koşul, kendi cinselliğimizle barışık olmak. Aslında bir başlık değil. Buraya belki başka bir madde konulabilirdi. Çünkü başlığın kendisi zaten anlatıyor aslında bakarsan.
Doğru, doğru.
İçeriği anlatıyor zaten. Üçüncü başlığımız penis mi, pipi mi, vajina mı, kuku mu? Hangisini öğrenmeliyiz?
Kafalar karışık.
Evet, çok çok. Ve dördüncüsü belki de en önemlisi, cinsellik algısında, daha doğrusu cinsellik gelişiminde demiştim ben ama çocuktaki cinsellik algısını kastetmiştim aslına bakarsan. Cinsellik algısı, internet etkisi, e-cinsellik dedik son başta.
Onu da öyle bir isim bulmuşsun, çok iyi.
Evet.
Evet. Vallahi şahane başlıklar.
Evet, evet sevgili dostum. Şimdi öncelikle benim alanım değil. Ben burada böyle katılımcı da olmam da daha çok böyle soru soran taraf olmayı tercih ediyorum izninle.
Yok yok, hiç sanmıyorum. Sen bir konuyu girdin mi? Her şey senin alanın.
Ya orası öyle tabii ama yani senin kadar o yaş grubuyla çok fazla vakit geçirmediğim için onları, tabii ki sen daha çok vakıfsın. Şimdi senin bildiklerinle kendiminkileri şey yapamam, kıyaslayamam yani. Mümkün değil. Sen çok daha iyi biliyorsun bu konuyu. Benim de aralarda söyleyeceğim şeyler olacak tabii ki birkaç notamda. Ama yoğunluklu olarak bir de denizden de dolayı haliyle.
Evet, onu diyecektim. Sen de bir tanesiyle evde yaşadığın için senin pratik bilgin daha çok.
Tabii aynen, pratik bilgim daha çok, bir de ondan dolayı ben de sana kulak kabartacağım. Yani
Tabii.
Açımızdan da önemli çünkü bu süreç. Yani yeni yeni başlıyor işte bir takım şeyler. İşte bebek nasıl olurlar, biz nasıl çiş yapıyoruz falan gibi şeyler, sorular.
Daha onun neler için, neler.
Tabii daha bu başlangıç, çok haklısın.
Geliyor benim sorular.
Benim açımdan da çok önemli söyleyeceklerim.
Evet, tamam canım.
Peki sevgili dostum. Başlık. Çocuğa cinselliği nasıl anlatmalıyız? Buraya sanırım ne zaman anlatmalıyızı da eklememiz lazım. Öyle tahmin ediyorum.
O da çok önemli. Haklısın. Yani aslında ben de senin böyle yeni o çerçeveyi çizdiğin yerden başlayayım. Yani bu hep böyle, evet, böyle tabu bir konu. Özellikle bizimki gibi toplumlarda böyle kapalı kutu bir konu. Çok konuşulmak istenmeyen, utanılan, çekinilen. Hani yetişkinler cinselliğiyle barışık değiller ki çocuklarını anlatsınlar. O yüzden böyle sakınılan, kaçınılan bir konu ama bir o kadar da önemli. Çünkü eğer bir bilgi çocuğa aile tarafından verilmezse o bilgi başka kaynaklardan araştırılır çocuk tarafından zamanı geldiğinde. Belki çok minikler değil ama hani büyüme döneminde ve özellikle ergenlikte eğer bir bilgi eksiği kaldıysa çocuk bunu belki de çok da hani sağlıklı olmayan kaynaklardan öğrenmeye kalkacaktır. O zaman da hani bazı riskler barındırıyor. Dolayısıyla bu konuyla barışmamız lazım toplum olarak. Hem kendi yaşantımız açısından, hani çünkü çok yaşamsal bir hani olgu ve bize çok lazım bir şey ve hepimizin hayatının hani yaşam döngüsünün parçası. Ama aynı zamanda da hani çocukla temas eden herkesin, yani işte anne baba da olsa, bu öğretmen de olsa, konuyla barışması çok önemli ki hani nasıl yol vereceğimizi, yön vereceğimizi, onları nasıl bilgilendireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek, dediğim gibi, açık bırakılan her şeyi çocuk başka kaynaklardan tamamlar. İşte bu kaynaklar eğer çok sağlıklı olmazsa da bazı riskler barındırır. Sonra sokabilir çocukları öğrenme süreciyle ilgili. O yüzden hani önce bu tabu oluşumu bir kafadan atmak gerektiğini, artık daha fazla üzerine konuşmak gerektiğini ben söyleyerek başlamak isterim. Biz de bugün belki artık bilmem kaçıncı programımız, ne zamandır konuşalım dediğimiz konuya bugün geldik. Çünkü önemliydi ve bu başlığı almadan olmazdı. Hatta belki daha çok yer vereceğiz sonrasında da. O yüzden hani ilk belki önerim ve hani şeyim, böyle altın çizmek istediğim nokta, Hani evet, sıkılıyoruz, utanıyoruz, belki de çok rahat değiliz konuyla ilgili, ama çok doğal ve gerekli bir konu olduğu için konuşmak zorundayız. Bundan kaçamayız. Eskiye göre daha barışılmaya başlandı. Hani yeni ebeveynler, yeni çağın ebeveynleri biraz daha konuyla ilgili bilinçliler, ama herkes değil tabii ki. En bilinçlilerinde bile bazen tıkanmalar oluyor. Ay, buna nasıl cevap vereceğim şimdi gibi. O yüzden hani bugün bunları etraflıca değineceğiz kısacası. Cinsellik deyince hani çocukla bağlantılı bir cümlede kullanıldığında tabii akılda böyle bir şey yaratıyor. Nasıl yani, çocuk cinselliği ne demek? İşte çocuklarda cinsel gelişim derken hani nasıl olur falan gibi bir hani panik yaratabiliyor. Sanki çok bunların konuşulması çocuklukla ilişkili değilmiş gibi zannediliyor. Ama oysa ki çok alakalı, çünkü aslında insan canlısı doğduğu andan itibaren bir cinsel gelişim periyoduna da giriyor. Tabii ki yetişkin cinselliği gibi değil. Önce onu söylemek isterim. Elbette bizlerin yaşantısı, bizlerin cinsellikten algıladığı gibi değil, ama çocuğun cinsel organının keşfinden tut da süreç içerisinde sorduğu sorulara kadar, kendiyle cinsel organıyla kurduğu ilişkiye kadar, sonrasında ergenliğinde geçirdiği değişimlerde hormonal değişimleri kaldırmasına kadar birçok noktada cinsel gelişim aslında hani gelişim boyu, yaşam boyu, yaşlar boyu devam eden bir şey. O yüzden de psikoloji bu konuyu ele alırken bir sürü dönemlere de ayırmış. İşte hani hep böyle literatürde karşılarına çıkacaktır bakıyorlarsa. Bakarlardı aileler hani nasıl ve cevap vereyim diye araştırdıklarını. Çok bilgi yüklemesi yapmak istemiyorum bugün o anlamda. Bakabilirler yine, ama adlarını da geçirmemiş olmamak için şeyi söylemek isterim. Önce bir oral dönem vardır. Hani ağız yoluyla alınan hazlar dönemi. Ve aslında emme yoluyla birlikte. Hani birazcık da anneyle kurduğu ilişkiyle de bağlantılı bir dönem. Sonrasında anal dönem vardır ki işte kaka yapmayı öğrenmeler, tek başına tuvalete gitmelerin olduğu dönem. Orada da hani bir takım hani boşaltım kasları çalışır ve aslında rahatlama yaratır ve bu da bir anal hazdır aslında çocuk için. Dolayısıyla aslında böyle yani sıfır yaşlardan başlayan, doğuştan gelen, 2-3 yaşlarda işte bu anal döneme geçilen, ondan sonrasında da işte farklı dönem denilen dönem başlıyor. Daha böyle civcivli bir dönem, daha cinsel organın keşfedildiği, ilk böyle çocukluk mastürbasyonlarının başladığı, böyle daha renkli bir dönem çocuk için. Bir de çok dürüst ve çok doğrudan oldukları için hani hiç kısmadan, gizlemeden yaşadıkları ve biraz aileyi utandırdıkları da bir dönem aslında. Ondan sonrasında gizli dönem denen bir dönem var. Hani bu da böyle işte yaklaşık ilkokul çağına tekabül eder, senin çalıştığın gruba tekabül eder. Biraz adı üzerinde gizli, yani daha sakinleştiği bir dönemdir. Faallik döneminin o aktifliği kalmaz pek. Biraz rahatlama olur, birazcık böyle konuya karşı merak azalabilir. Hani cinsiyet rollerini tanır çocuklar, ama çok fazla hani konuyla ilgili artık sorularını sormuş, cevaplarını almış veya yeni sorularla aileyi biraz sıkıştırmaya devam ediyordur. Ama mantık çalışmaya başladığı için, algılar geliştiği için de o ilkokul çağında da sorular yine gelir. O yüzden biraz daha böyle hoşlanmalar, kız erkek çatışmaları, kendi cinsiyet rolüne göre davranmalar başlar. Ve sonrası tekrar daha civciv gibi dönem ve ergenlik yani böyle o.
En zor dönem. Evet. Hep söylediğimiz şey, her şey çocukta bir birikimin eseri. Bu da bir birikimin eseri. Yani eğer çocuk ilk bu soruları sormaya başladığı dönemden itibaren sorularına ailesinden düzgün cevaplar alırsa, ailesi bu sorulan sorulara olumsuz yaklaşmazsa, soruları hatta sorulardan dolayı azarlamazsa, olumlu yaklaşırsa, bu yine işte bütün bu özgüvendir, sorumluluktur, şudur budur, bütün çocukla ilgili konuştuğumuz her konuda olduğu gibi birikiyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor ve ergenliği en az hasarla atlatan bir yetişkin çıkıyor ortaya. Anlatabiliyor
Öyle,
muyum? Evet.
kesinlikle öyle. O yüzden bu basamakları birazcık ayrıntılı anlattım. Çünkü bu basamaklar doğru geçilirse ergenlikteki cinsellikleri daha barışık yaşıyor çocuk. Daha bilerek, bilinçli yaşıyor. Çünkü ergenlikte tabii ki çok daha komplike bir hale geliyor cinsellik. Yetişkin cinselliğine benzemeye başlıyor hormonlarla beraber. Vücutta çok değişimler oluyor. Yani o aslında böyle apayrı bir canlı yayının konusu olabilir yani. Hani ergenlik cinselliği. Yetişkinlik hayatındaki sağlıklı cinselliğin temelleri çocukluktan atılıyor kısacası. O ne dediğimiz kadar ne demediğimiz de önemli. O yüzden bugün yine önce hani ilk sorduğun soruya dönersem hani ne diyelim, nasıl anlatalım ve ne zaman anlatalım konusunda ilk girişi şuradan söyleyeceğim. Ne demediğimiz ve nasıl demediğimiz de bir o kadar önemli. Belki önce onu da tanımlamamız lazım. O yüzden hani oraya dair de şöyle başlamak isterim. Çocuk soruyu sorma hakkına sahiptir. Yani çocukların cinsellikle ilgili sahip oldukları en büyük hak bu konularda bilgiye erişmek, aileden bilgi alabilmek ve cinselliğini yaşarken de kısıtlanmamak. O yüzden hani bunları aile sağlamakla yükümlü aslında. Yani ebeveynliğin rollerinden biri de bu. Hani çocuk büyütürken birçok konuda onlara bilgi, donanım, eğitim vesaire katmaya çalışıyoruz ama hani bu konudan ben utanıyorum, bu konuda eksik kalsın deme lüksümüz yok. Bu konuyu da es geçemeyiz. Başta dediğim gibi hani o tabuyu biraz yıkıp utansak bile, rahatsız olsak bile bununla barışmaya çalışıp kaynaklardan destek alıp biz yapamıyorsak başka destek kaynaklarına yönelip bu desteği çocuğa vermemiz gerekiyor. Yapılmaması gereken şeylerden başlayayım o yüzden. Hani ayıp, yasak, günah, yanlış vesaire dememek gerekiyor. Çocuk cinsellikle tanıştı ve sorular sorduğu anda ay çok ayıp, sus bakayım nereden çıktı şimdi bunlar, sen daha çok küçüksün dememek gerekiyor. Çünkü sorarlar, soracaklar. Hele ki bu çağın çocukları, yani artık gelişim kanalları çok zengin. Yani küçücükken artık hani her şeye ulaşıyorlar, her şeyi görüyorlar ve bizden farklılar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden tabii ki soracaklar. Sordukları zaman da cevap alma hakkına sahipler. O yüzden de hani kendimizi o cevapları verebilecek donanımı eriştirmek de bizim sorumluluklarımızdan bir tanesi. Onu söyleyeyim Veysel'cim önce. Bir diğer şey ne zaman? Ne zaman? Ne zaman çocuk sorduğu zaman? Yani çocuk başladığı zaman? Yani onu çocuk belirleyecek. Şimdi kimi çocuk İlk küçüklük yıllarında böyle 3 yaş gibi falan aslında bir merak başlıyor. Şimdi o ilk bahsettiğim cinsel gelişim dönemleri daha çok Freudian yaklaşımın şeyleriydi, hani tanımlamalarıydı. Farklı yaklaşımlar farklı şekilde tanımlıyor bu arada. Ama sonuçta öyle ya da böyle 3 aşağı 5 yukarı aynı dönemlerde benzer değişikliklere dikkat çekiyorlar. Çocukta bu değişimlerin olmasının doğallığını bilmek, çocuğun cinsel gelişim dönemini takip etmek de lazım. Hani benim çocuğum şimdi hangi aşamada? Neyden nasıl etkileniyor ve cinselliğini nasıl tanımlıyor, yaşıyor. Buna bakmaları lazım ailelerin. Biraz takip önemli. Ve çocuk soruyu mutlaka 3 yaş civarları soracaktır. Ha, bazı çocuklar biraz daha geç merak salıyorlar. Yani biraz daha cinsel organın keşfiyle de geç tanışıyorlar mesela. Ama bizim için ne kadar böyle hani saklı gizli böyle aman ayıp falan böyle sıkılarak konuştuğumuz konularsa çocuklar için bir o kadar rahat konular bunlar. Çünkü elini kolunu bacağını keşfetmekten farkı yok cinsel organın. O cinsel organ onun için vücudun bir parçası, orada bir şey var ve ona dokunduğunda bir şey oluyor. Yani o olan şeyle ilgili de tabii ki soruyor veya sormuyorsa da ya bir şeyler yapıyor. Şimdi ilk 2-3 yıl belki daha rahat geçiyor da 3. yıldan itibaren çoğu çocukta aslında işte bu çocukluk mastürbasyonu dediğimiz dönem başlıyor. Ailelerin kabuslarından bir tanesi. Ay ne yapacağız? Ay çok utanıyoruz. Ay işte insan içinde de yapıyor. Yani çocuk onu insan içi, insan dışı diye ayırt etmez. Çünkü o bir çocuk. Nasıl ki insanların yanında her konuda bizlere göre daha perdesiz konuşuyorsa çocuklar, daha bir şey izlemeden, bir kendilerine otosansür uygulamadan davranıyorlarsa bu konuda da öyle davranıyor. Yani elinde bir şey yaptığında ona kızmıyoruz ama cinsel organıyla bir şey yaptığında kızmak istiyoruz. Çocuk bunu yadırgıyor aslında. Ne oldu ki? Bunda ne var ki? Hani bedeninin parçası. O yüzden belki işte ne yapmalıyızla ilgili bir nokta burası. Çocuk böyle şeyler yaptığı zaman yadırgamamalıyız, korkmamalıyız, çok evrensel olduğunu unutmamalıyız. Sadece bizim evdeki değil. Hani bize çocuğumuz hani hemen böyle akla şunlar gelmemeli. Ay işte çok mu anormal bir merakı var? İşte çok, hatta işte bazı aileler daha da işi ileriye götürüp ay bizim sapkın mı biraz, çok mu düşkün? Hayır değil ayol, yani çocuk keşfediyor işte, hani orada bir şey var. Sonuçta geçtiğimiz yılları daha gençliğimize dair hatırlıyoruz belki ama çocukluğumuzu çok hatırlamıyoruz. Yani çocukluğumuzun o dönemindeki şeyleri bir kısmını hatırlayabilsek aslında belki de bizler de yaptık yani. Ve ailelerimiz de bize söyleyecektir sorarsak. Ama işte bunları konuşmak o kadar tabu ki bunların olduğunu unutmak istiyoruz. Yokmuş gibi davranıyoruz. Başka şeyleri küçüklüğümüzle ilgili hatırlasak da bunları yok sayıyoruz. Sorun burada başlıyor. Şimdi dolayısıyla çocuklarda şekerim hani aynen eli kolu keşfetmek gibi nasıl ki bir şeyleri avuçluyor, eline alıyor, atıyor, işte tutuyor, dokunuyor, işte bağcıklarını bağlamaya çalışıyor, işte düğümü iliklemeye çalışıyor, bakıyor eller çalışıyor, boyalar yakıyor, ayaklar çalışıyor, tırmanıyor, koşuyor, oynuyor. Artık 3-4 yaş çocuğu çok kıpır kıpır bir çocuk. Bir de hani bir vücudun öyle bir noktası var. Oraya da dokunduğunda fark ediyor ki ah bir şey oluyor ve güzel bir şey oluyor. Şimdi bu kadar evrensel ve dediğim gibi normal ve hatta keyif veren bir şeyi bu kadar korkulur ya haline getirmekte sıkıntı zaten. Yani biraz aslında serbest bırakmak lazım. Özellikle o yaşlarda. Çünkü eğer çocuk tanırken, dokunduğunda, fark ettiğinde, işte mastürbasyon dediğimiz tabii ki yetişkin mastürbasyonları falan gibi, gençlikteki gibi değil. Yani çocuğun dokunması oradaki sinir uçları aktive olduğu için bir haz hissediyor, evet. Ve bu hazı da devam ettirmek adına yalnız kaldığında, kendini meşgul olduğunda, banyoda, özellikle oralarda daha çok fark ediyor. Ne zaman bu temas çok olur ve artarsa da bunu topluluk içerisinde yapabiliyor yani. Hani ne olacak ki diye düşünüyor çünkü. O yüzden işte o noktalarda ayıp, yanlış, yasak, günah, kötü, tu, kaka dememek lazım. Yapılabilecek en iyi şey ilk başta görmezden gelmek. Yani bırakın o sorsun, bırakın o icra etsin yaptığı şeyi. Çünkü bunu keşfettikçe bir süre sonra eğer fark eder, konuyu tüketir, konuyla ilgili bir kendi içinde o yaşa özgü tatmini yaşarsa bırakabilir ki çoğu çocuk zaten %80'i çocukların çok müdahale edilmezse zaten kendiliklerinden bu ulu orta yapmaları bırakıyorlar en azından. Ha, şuna yön verilebilir tabii ki. Yani bak senin bedenin çok da özel, buralar özel bölgeler, buralar senin özel alanın. Tabii ki ilgilenmek isteyebilirsin, tabii ki dokunabilirsin ama sen hiç gördün mü öğretmenlerinin herkesin içinde böyle şeyler yaptığını, hiç benim yaptığımı gördün mü? Biz bunu böyle şeyleri, kendi temizliğimizi, işte o bölgelerimize bakımı, o bölgelere dokunmayı insanların olmadığı zamanlarda yapıyoruz. Kendi kendimizeyken yapıyoruz, banyoda yapıyoruz, yattığımız zaman yapıyoruz gibi çocuğa yön verilebilir. Yani bunun mahrem bir şey olduğu anlatılmaya başlanabilir. Fırsatlı fırsat. Çünkü aslında cinsellik konusu ve çocuklarda cinsel gelişim konusu mahremiyet eğitimini de barındıran bir şey Veysel'in ve esas o kısımlar çok çok önemli. Çocuğa aslında kendi bedeniyle barışık olmayı ama aynı zamanda başkalarının dışarıdan kötü niyetli müdahalelerine hayır demeyi de bu noktadan ileri gelerek öğretiyoruz. Eğer çok yasak, yanlış, kötü dersek merakını uyandırıyoruz daha fazla ve daha fazla ilgi duyuyor çocuklar. Uzun konuşmamı şunu da söyleyip sözü sana bir bırakacağım. Hani eğer biz çok işte bu ayıplar, yanlışlar, yasaklar falan koyar ve yaptırmazsak zaten artıyor oranı, şiddeti. Bir de özel bir durum yaşarsa çocuk artabiliyor böyle şeylere ilgi. Eğer çocuk çok yalnız bırakılıyorsa, eğer hani yaşantısında duygusal olarak tatmin olmadığı başka alanlar varsa, işte bir kardeş doğdu mesela çocuk 3 yaşındayken bir kardeşi oldu ve aile kardeşle çok ilgileniyor ve o kendini biraz itilmiş, kenarda bırakılmış hissediyorsa, anne baba arasında bir takım çatışmalar oldu veya kavgalar vesaireler veya ayrılıklar oldu. Çocukta böyle bir hafif duygusal, hafif sıkıntılı bir şey süreç yaşandıysa bu konulara merak ve mastürbasyonun abartılması mesela daha çok yaşadığımız bir şey. Eğer çocukta bu çok sık yapılıyorsa o zaman altında bir sebep aranabilir. Ama sık ve çok şiddetli değilse her çocuğun geçtiği bir evre bu ve bitecek yani. O yüzden biraz sakin kalıp ilk önerimiz görmezden gelmek. Sonrasında bir toparlayıcı bilgi vermek. Nerede ve ne zaman yapılacağıyla, yapılabileceğiyle ilgili. Yaptığında bazen bir isim takıyorlar çocuklar. O isme tepki göstermemek, işte kendiyle vakit geçirme isimleri takıyorlar. İşte ben odama gidiyorum ben şimdi deyip kapıyı da kapatıyorlar bazen falan. Yani minik ergenler boşuna demiyoruz biz o gruba. Birçok açıdan benziyor. Bunları yaptıklarında yadırgamayın. Bir sakin kalmak ilk yapılacak şey. Ne zaman sorusu da hakikaten işte onlar sorduğu zaman, onlar merak etmeye başladığı zaman Veysel'im. Böyle biraz uzun bir açıklama oldu ama biliyorsun bizde kısa yok. Hem periyotları anlatmak istedim, hem de ilk böyle bu konuya açınca söylenmesi gereken ilk maddeleri söylemek istedim. Ama şimdi seninle sohbetle gidelim istersen. Ne dersin bunlara?
Ama ben zaten o kadar güzel söyledin ki açıkçası konuşmanı bölesim de gelmedi zaten. Yani çok benim de değinmeyi düşündüğüm her şeye değindin. Ya ben
Kapatalım o zaman.
ya
Bitti bu kadar.
kapatamayız başka başlıklar var.
Sen beni yıllardır böyle dinlersin. Ben ne zaman uzun konuşsam sen bana hiç sus demedin ki. Ama acaba dinleyiciler aynı fikirde mi, merak ediyorum.
Ya evet, haklısın. Ya şimdiye kadar hep böyle dinlediğim konusunda düşününce evet haklısın ya, doğru söylüyorsun. Ama gerçekten çok böyle tık tık tık tık anlattın her şeyi. Çok sade, çok öz, anlaşılır bir şekilde. Ve şuna da şiddetle katılıyorum. Yani bu zaten öyle bir konu ki durup dururken anlatılmaz. Tabii ki çocuğun sormasını bekleyecekler. Ve en güzel tarafı da şu sanırım, o soru gelecek.
Gelecek, kaçış yok.
Ya
Kaçış yok.
kaçamayacaklar. O soruyu o
Evet.
çocuk soracak, bir gün soracak. O
Aynen.
yüzden
Aynen.
ben de diyorum ki benim en önemli tavsiyem, yani bu soru illaki sorulacak, bu soruya hazırlıklı olsunlar. Çünkü kız da olsa erkek de olsa tam da o bölgeden çok önemli bir ihtiyacını gideriyor bu çocuklar. Çiş yapıyor. Günde
Tabii.
4 kere, 5 kere, belki daha fazla o bölgeyle muhataplar zaten birebir. Onun dışında
Tabii.
ne bileyim, otururken, başka bir şey yaparken oynamalarını falan saymıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden
Aynen.
buna hazırlıklı olsunlar. O soru illaki sorulacak. Sorulduğu zaman da benim tavsiyem, sen de söyledin zaten, kesinlikle kaçamak cevap vermemeleri gerekiyor. Bu
Evet.
kaçamak cevap verilip geçiştirilecek bir konu değil. Çocuğun ilgisi de, şimdi hep söylüyoruz ya, merak harika bir şeydir çocuk açısından. Çocuk 0 kilometre geldiği için her şeyi merak eder. Bu merakı da öldürmemek gerekiyor. Yani merak
Her
ediyor.
şeyi merak eden çocuk bunu etmesin mi? Yani bu da gayet merak edilesi bir konu.
Bu kadar basit. Bu kadar basit. Her şeyi merak ediyor ya. Çatalı merak ediyor, koltuğu merak ediyor, televizyonu merak
Evet.
ediyor. Kendi kolunu keşfediyor, kolunu merak ediyor. Yani en önemli noktalardan birisi tabii ki merak edecek ve
Aynen.
merakını nasıl giderecek? İlk kaynak kim? Annesi, babası. Başka kimse yok ki zaten.
Kesinlikle.
Tabii
Her şeyi
ki
soruyor zaten.
evet. Ve yine bu soruyu da anneye babaya yöneltecek. Ne olursa olsun ben işte birileri varmış, topluluk içindeymiş vesaire önemsemeden buna, yani şunu anlıyorum. Bu ülkede cinsellik çok ciddi bir tabu. Yani hiç kimse tarafından konuşulamayan, dile getirilemeyen, hatta eşlerin bile birbirleriyle konuşamadıkları bir konu. Neyden hoşlandıkları, neyden hoşlanmadıkları hususunda
Tabii ki, tabii
böyle bir
ki.
tip var.
Aynen öyle.
Dolayısıyla yabancıların bulunduğu bir ortamda böyle bir soruya muhatap olmak, böyle bir soruyla muhatap kalmak elbette insanı
Zorlayıcı.
utandırabilir. İnsan için zor. Bunu anlıyorum. Ama o anda o çocuğun merakını gidermek de önemli. Yani ne yaparlar bilmiyorum. O anda çözümü kendileri bulsunlar. Bir odaya mı çekerler? Kulağına mı fısıldarlar? Yani başka bir çözüm mü bulurlar? Ama o soru sorulduğu anda, benim naçizane görüşüm, o soru sorulduğu anda cevaplanmalı. Ve mümkünse ortamdaki amcaya, teyzeye, anneanneye, babaanneye bırakılmamalı bu sorunun cevabı. Anne baba
Evet.
tarafından cevaplanmalı mutlaka. Kaçamak
Bir de
cevap vermesinler
reisinin
ve
çocuk
keşfetmesinler.
evet, çocuk ezber bozucu bir canlı zaten. Yani
Kesinlikle.
hayatında girdiği andan itibaren birçok dengeyi bozuyor zaten. Birçok şeyi değiştiriyor. Şimdi bu konuda da evet, bizim için bir tabu olabilir, konuşulması zor olabilir. Dediğin gibi eşler arası bile konuşulmaktan kaçınılır, cinsel sorunlar varken bile üstelik. Ama çocuk geldiğinde hayatımıza ezber bozuyor her noktada. Bu konuda da tabii ki o sorular da gelecek veya cinsellikle ilgili bir takım davranışlar da gelecek. Şimdi sorudan önce davranış geliyor. Aslında az önce ona dikkat çekmek istedim. Hani önce belki kendi keşfi olduğu için çocuğun, ilk başta ben işte nasıl doğdum ya da işte benim neden böyle de erkeklerinki farklı, işte benim neden böyle kızlarınki farklı falan gibi cinsel organ soruları sormuyor ilk başta. İlk başta keşfediyor çoğunlukla çocuklar ve bunu ulu orta keşfediyorlar. Yani hani çok bunu gizleme, saklama, işte mahremiyet içerisinde yapma eğiliminde değil. Ama dedim ya, ilk yapacağımız şey bizim için ilk fırsat. Çocuğa biraz o mahremiyet eğitimi kapsamında hani bunun özel alan olduğu, özel bölge olduğu, herkesin dokunamayacağı ve o yüzden kendinin de oralarıyla ilgilenmek istediği zamanlarda doğru yerlerde seçmeye yönlendirmek. Yani banyo olur, yatak olur, yalnız kaldığın zaman olur diye yönlendirmek. Ama ulu ortalığını engelledikten sonra başka bir şeye yasak ve çıta koymayı çok istemiyoruz. Sorular da akabinde genelde 4-5 yaş gibi geliyor. Çünkü çocuğun artık böyle 4 yaşlardan itibaren cinsel kimliğini daha çok tanıdığı, cinsiyet rollerini biraz öğrenmeye başladığı dönemler ufak ufak geliyor. O yüzden kendi cinsiyetine dair sorular da beliriyor. Bu 3 yaşta da başlayabilir ama çoğunluğu 4 yaş civarı. Sonrasında da soruların ardı kesilmiyor. Çünkü zaten 4 yaş çocuğu çok soru sorar. Her konuda sorar yani. Hani bu ne, bu ne, bu ne, o ne, şu ne, nasıl, böyle, neden oluyor, bu neyden yapılıyor. Hani masayı da merak ediyor, kuşu da merak ediyor. İşte ne bileyim gökyüzündeki yıldızı da merak ediyor. Ama vücudundaki cinsel organı da merak ediyor tabii ki yani. Ya da işte ben nasıl doğduğumu da merak ediyor. Bunların soru olarak gelmesi o kadar doğal ki. Şimdi geldiği zaman da o sorular Veysel'im hani dikkat çektiğimiz bir şey. Evet belki bir ilk böyle bir yutkunacağız yani. Ay ne diyeceğim diye. O yüzden kendilerini ailelerin hazırlamasını isterdim ben hep. Hani benim çalıştığım ailelerde daha çok küçük yaş gruplarının velilerine cinsel gelişim seminerleri verirdim ki hazırlıklı olsunlar. Sorulara verilebilecek cevaplar, standart cevaplar var, yok değil. Ama yaş gruplarına göre tabii ki değişiyor. Yani 3 yaşa yapılacak açıklamayla 5 yaşa yapılacak açıklama aynı değil. İlkokul çağındakine yapılacak hiç aynı değil. Ergenliktekiler yani çok gülerler. Yani öyle çok basit açıklamalar yapılırsa ve onlar bizden daha iyi bildiklerini düşünürler. Ve biliyorlardır da belki açıkçası. O yüzden hani yaşa göre seçmek lazım verilecek cevabı. Ama şimdi daha küçükleri ele alıyoruz ya bugün. Ben birazcık oraya yönelik söyleyeyim. Mesela nereden geldim, ben nasıl doğdum sorusu. Ya artık şu çağda lütfen bitsin leylek mevzusu ya. Yani leylekler getirmedi, çocuklar bunu biliyor. Bence biliyorlar artık.
Ya bu arada... Bu arada leylekler getirdi söyleminin kaynağı da Andersen masallarıymış. Onu da bugün öğrendim.
Evet biliyorum, biliyorum. Yine masallar bak görüyor musun?
Dönüp dolaşıp karşımıza çıktı yine ya.
Evet. Ya çok küçüklükte belki tamam. Yani eğer çocuk böyle bir soruyu çok bilmiş bir çocuk, çok algıları açık bir çocuk. Bir anda 2 yaşında sordu. Ay ne diyeceğim diye bocaladık. Hani leylekler getirdi belki o zaman kabul edilebilir ki bence ona bile gerek yok. Ama daha büyüklük yaşlarında artık yani leylekler falan yemeyecek yani çocuklar bunu anlıyorlar. Bir de artık açıkçası ben kreşlerden önce okul öncesi kurumlarda çalıştığım için oralarda işlenen konularda bedenin ve ben konuları gibi, ailen ve ben konuları gibi başlıklar var. Ve ufak ufak aslında hani biyolojik bilgilere de giriliyor yani o çocuk kitabı kaynaklarında. İyi ki de. Yani dolayısıyla müfredatta aslında çocuklara bunu küçük küçük anlatmak var. Yani dolayısıyla öyle bir eğitim kurumuna giden çocuk eğer doğru da bir programı izleyen, müfredatını düzgün hazırlayan bir kuruluşsa burası, zaten öğretmenler tarafından biraz veriliyor. Okullarda bir de özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında küçük yaş gruplarının tuvaletlerin kapısı yoktur. Koydurmayız. Açıktır. Birbirlerini görsünler, tanısınlar ve hani cinsel gelişimle ilgili bir basamak olsun bu diye. Yani farklı cinsel organlar olduğunu, kendi kimliğine benzeyenler ve kendinden farklı olanlar olduğunu fark etsinler diye aslında çocukların birbirini görmesi sağlanır. Hatta teşvik de olur. İşte tuvalete gidip yapan çocuğa özenir mesela diğer arkadaş da altının bezini daha kolay açtırır mesela. Şimdi daha büyük yaşlarda da özellikle 4 yaşlardan itibaren de tam tersini ayırıyoruz ve kapılar kapalı ve bunu öğretiyoruz. Hani mahremiyet bilgisini de vermek adına. Şimdi siz isteseniz de istemeseniz de bu eğitim zaten başlıyor. Yani evde de sorduğu zaman öğretmenden bağımsız başka bir bilgi vermemek lazım. Yani öğretmen okulda işte çocuğun nasıl doğduğunu anlatırken eve geldiğinde yok seni leylekler getirdi dersek bir kavram karmaşasına da yol açıyoruz yani. O yüzden leylekler getirmedi. Bunu kendimiz kandırmayalım. Hepimiz biliyoruz bu işin nasıl olduğunu. Çocuk da bunu öğrenecek, bundan kaçış yok. Ama tabii ki olanca açıklığından anlatın demiyorum. O kadar da değil elbette yani. Hani çocuk 3 yaşında, ayol yani hadi 4. Hani o kadar da tabii ki açık açık da denmez yani şöyle oldum, böyle doğdum diye. Ama basit indirgeyerek yani anneler ve babalar birbirlerini severler. Bir araya gelirler, evlenirler ve birbirini çok sevdiklerinde birbirine sarılırlar, uyurlar, çocukların olmasını istiyorlarsa bunu çok istediklerini söylerler ve annenin karnında bir tohum oluşur. Mesela biz daha çok eylemi anlatmaktansa hani merak ettikleri şey nereden geldi sorusu annenin karnından geldiği aslında. Ve o tohumun oluşması için de bir baba faktörünün de hikayenin içine yedirilmesi. Yani bu şekilde anlatmak, tohumlar, bitkiler, doğa, hayvanlar üzerinden anlatmak çok kolay zaten. Ki artık bu çağda ebeveynler için çok kolaylaştırıcı başka bir şey var. Hani okula gitmeyen çocuklar için de, hani 3 yaşında gönderilmemiş kreşlere gitmeyen çocuklar için de çok güzel kitap kaynaklar var. Yani artık çocukla cinselliği nasıl konuşurum üzerine ebeveynlere rehber kaynaklar da var. Çocukla birlikte okunabilecek kaynak kitaplar da var. Şimdi spesifik olarak birinin adını vermek istemiyorum ama çokça var. Bir bakabilirler. Artık hani bunları birlikte bir kitap okurken de işlemek mümkün. İlla açık açık o soruyu beklemeden önce ya da soru sorulduğu zamana eş zamanlı o kitabı eklemek de çok yapılabilecek bir şey. Şimdi dolayısıyla doğadan dediğim gibi örnek verilebileceği için annenin karnında bir tohum oluşup o tohum büyüyor, büyüyor, büyüyor, bebek oluyor, sen oluyorsun. Ondan sonra da zamanı gelince doktorlar seni o karnın, annenin karnından çıkartıyorlar. İşin çok böyle ameliyatlı kısmını, kanlı, revanlı, kesmeli, biçmeli, ağrılı, sızılı, sancılı kısmına da girmeden mümkünse. Şimdi bazı aileler de vur deyince öldürüyor. Anlatın, gizlemeyin diyoruz. Bu sefer bütün her şeyi anlatmak istiyorlar. Öyle de değil tabii ki. Yani işte ben çok sancılandım, şöyle gittim, sonra doktor amcalar işte karnımı kestiler falan. Ne yapıyorsunuz? Anlatmayın. Yani o kadar değil. Hani sezaryenli çocuklar şimdi bilmese de olur. Çünkü bahsettiğiniz yaş grubu 3-4 yaşsa bu sorular o yıllarda geldiyse bilmesi gereken şey doktorların desteğiyle oradan alındı. Ha çocuk sorabilir. Peki nasıl? Nasıl çıktın oradan? Ama senin karnın küçük anne şimdi nasıl çıktı? O zaman büyümüştü diyebilirsiniz ve fotoğraf gösterebilirsiniz. Elinizde hamilelik fotoğraflarınız var. Bak buradaydın. Bak çocuklar böyle tohum olup büyüdüklerinde annelerin karınları büyüyor. Sonra bunu doğada da görecek çocuk. Yani kediler hamile, köpekler hamile, hatta başka kadınlar hamile. Onları gördüğünde de örnek çoğaltılabilir. Bak demek ki onun da bebeği olacak senin gibi. Ne şanslı. Ben sana kavuştum, o da bebeğine kavuşacak. Konuyu böyle çok utangaç bir noktadan çıkarıp aslında biraz rahatlarsak ve biraz böyle hani az önce sözünü ettiğim cümlelerle anlatabilirsek aslında konu biyolojik bir konu. Doğayla ilgili bir konu. Yani işin cinsellik kısmına çok girmeden bu şekilde anlatılabilir o yıllarda. Nasıl geldim sorusu. Benim işte cinsel organım deniyor çocuklar dedi. Artık siz ne isim verdiyseniz onunla hitap edin. Benim bir şeyim onun bir şeyinden niye farklı? Artık o bir şey siz ne dediyseniz nokta nokta. Şimdi o zaman da hani erkekler ve kadınlar farklıdır. İnsanların farkları var. Kimimizin saçı uzun, kimimizin saçı kısa. Kimimizin gözü renkli, kimimizin işte bu renk. Kimimizin işte burnu şöyle falan diye bütün beden figürlerinden yola çıkıp cinsel organlarda da farklar var senin o bölgende. İşte Ahmet'ten farklı. Çünkü erkeklerin öyle olur, kızların böyle olur. Yani aslında çok uzatmadan açıklama bu kadar basit. İşte mesela bazen şeyde takılıyorlar. İşte babamın neden memeleri yok? Mesela şöyle denebilir. Yani babanın da memeleri var aslında ama onların memeleri büyümüyor. Çünkü anneler çocuklarını sütle beslediği için annelerin sütü memelerde oluşuyor. O yüzden büyüyor memeler. Sen işte kız çocuğuysa sen kız olduğun için ileride büyüdüğünde senin de memelerin büyüyecek. Anne olacaksın olmak istersen. O zaman olduğunda da senin memelerinden süt gelecek diye. Yani doğal akışında ve biyolojik olarak anlatılabilir. Yani her soru o kadar böyle bizi kasmak zorunda da değil aslında. Daha çetrefilli sorularda da Veysel'in. Yani artık öyle bir şey dedi ki artık nutkumuz tutuldu. Verecek cevap bilmiyoruz. Bu çocuğa bu nasıl anlatılır bilmiyoruz. Bilmiyorum demekten çekinmeyin derdim ben ailelere. Burada da onun altını çizeceğim. Yetiştirmektense ayıp, yasak, yanlış, ay sorma bunları diye böyle çocuğa çok kabus bir şey sormuş, çok korkutucu bir şey sormuş gibi davranmaktansa bilmiyorum diyerek zaman kazanmak. Bunu sana nasıl anlatılacağını bilmiyorum. Veya evet sen çok güzel bir soru sordun, bunu merak etmekte çok haklısın ama ben sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bunu bir öğretmenine soralım, varsa bir öğretmen. Ya da bu konuyu ben birazcık araştırayım sana biraz daha sonra anlatayım diye zaman kazanmak, ertelemek mümkün. Hakikaten de yaşa uygun değilse sorduğu soru, çok kafasını karıştıracak bir şeyse, belki sordu ama biz böyle bilmiyorum deyince, erteleyince belki bir daha tekrarlamayabilir bir süre. Zaman kazanırız gerçekten.
Bir de
Sonra da araştırmasını bunun üzerine yapmak mümkün.
şöyle bir durum var sevgili dostum. Şimdi çocuk cinsellik falan deyince insanların aklına tabii doğal olarak seks geliyor. Şimdi çocuktan böyle bir soru geldiğinde de sanırım çekinmelerinin sebebi ya da utanmalarının sebebi seks kavramını açıklamak zorunda
Evet.
hissetmeleri. Açıklamak zorunda kalacaklarını zannetmeleri. Ama sen az önce söyledin ya böyle bir şey yok. Bunu açıklamak zorunda değiller. Bir bebeğin annenin rahminden ne bileyim sezaryenle ya da nasıl çıkıyorsa onu açıklamak zorunda da değiller. Ama o sorulan soru ne olursa olsun çocuğun aklına yatacak bir şekilde cevaplanması gerekiyor. Yani olması gereken bu anladım
Aynen.
ben. Öyle değil mi?
Aynen öyle.
Seks açıklanmak zorunda değil. Bir de
Değil. Ya bu
evet
yaşlarda değil.
değil mi? Bir
Ergenlikte
de
kaçış yok.
evet. Çok doğru. Kaçış yok. Haklısın. Bir de kitaplardan söz ettin. Kitapları ayrıca paylaşalım biz. Çünkü ben zamanında böyle bir ne kadar süre önce? 5-6 yıl kadar önce liste liste o kitapları listelemiştim. Ayrıca kendi
Yapmışsın.
sayfamda da paylaştım. Onu ayrıyeten bir şeyde en azından hikayede falan paylaşalım. Olur mu? Çünkü var öyle
Paylaşalım,
kitaplar.
evet.
Yani anneler
Var, ben de
olarak
birazcık bakayım. Hı.
tabii derdine derman olacak 8-10 tane kitap var. Çok da güzel kitaplar
Var.
var arada.
Kesinlikle. Diyorum artık daha şanslı bir çağdayız. Yani eski nesillerin böyle bir fırsatı yoktu. Yani her şey mahalle kültürü içerisinde çözülmek zorunda kalıyordu. Ama şimdi hani internet araştırmaları yapma lüksümüz var. Uzmanlara ulaşmak daha kolay. Kitap kaynakları var. Yani sıkıştığımız yerde sorabileceğimiz kaynaklar var. Hatta çocuk cinselliği illaki tek bir kaynaktan öğrenmek zorunda da değil. Yani biz
Değil.
evet sorulduğu zaman cevap veren bir şeyden kaçınmayalım, bir tavırdan kaçınmayalım. Ama sadece bizden öğrenecek diye de böyle bir kalıp çizmemize de gerek yok. Öğretmen bu konuda bir kaynaktır. Ablalar, abiler, ailedeki yetişkin diğer kişiler, hani daha dış halka, dayılar, amcalar, teyzeler kaynaktır. Tabii ki nasıl bir dayı olduğuna, nasıl bir teyze olduğuna da biraz özenmek lazım. Hani herkesle de konuşulmaz. Çocuğu
Tabii.
herkesle de konuşturmamak da lazım. Hani çünkü
Konuda
bazı
bir şey
yetişkinler de bunu çok kaçırır.
çok haklısın. O konuda bir şey söyleyebilir miyim ben? Şimdi normalde
Lütfen.
ergenlikle ilgili konuşursak söylerim diye düşünüyordum ama hazır sen değinmişken söyleyeyim. Şimdi bu sorunun cevabı üzerine çocuklarla bu yaştan itibaren konuşurlarsa, konuşmaya başlarlarsa, çocuk annesinden babasından bu sorusunun cevabını bulmaya başlarsa bu ergenliğe de yansıyacak ister istemez. Ve ergenlik çok önemli bir dönem. Bunu zaten konuşmuştuk. Ergenlikte şimdi sen dedin ya sorunun kaynağı farklı da olabilir. Benim o konudaki çekincem şu sevgili dostum. Bu yani dayı olabilir, amca olabilir vesaire. Haklısın ama yaşıtı olmamalı diye düşünüyorum. Özellikle ergenlik döneminde. Yaşıtından öğrenmemeli. Şunun için yani yarım yamalak bilgi edinmesini falan
Tabii.
koydum bir kenara. Bu önemli değil. Ama o yaşıtının
Akran zorbalığı diye de bir şey
ailesi,
var.
tabii o yaşıtının ailesi, arkadaşının ailesi cinselliği kendi çocuğuna anlatırken kendi bakış açısını da yansıtıyor. Yani başka ailenin soru işaretleri barındıran bakış
Hı.
açısı sizin çocuğunuza geçmemeli. Anlatabiliyor muyum? O bakış açısıyla
Hı.
çocuk cinselliği öğrenmemeli. Kendi annesinin babasının doğru bakış açısıyla öğrenmeli diye düşünüyorum. O yüzden anneden babadan ya da çok güveniliyorsa, aynı bakış açısına sahipse dayıdan, haladan, teyzeden, amcadan öğrenmesi daha sağlıklı. Doğru ifade etmiş.
Kesinlikle,
Sağlıklı. O
kesinlikle.
bakış açısı
Yani
önemli çünkü.
aslında bütün söylediğin gibi bütün yetişkinler bir karlık ama işte yetişkinlerin de tabii ki bazen çok ayarsızları oluyor maalesef. O yüzden çocuğumuzun hangi yetişkinden de hangi bilgi alacağını biraz kontrol etmek de lazım. Senin de dediğin gibi akran ilişkisine bırakılması da biraz tehlikeli bir konu ama birbirlerine mesela küçüklük yaşlarında ergenlikte belki dediğin hassasiyetler var ama çocuklukta birbirlerine daha çok öğretiyorlar da hani işte dedim ya referans da oluyorlar işte birisi bez sorununu çözüyor sonra bütün sınıf çözüyor yani eğer
Tabii.
sınıftaki diğer bir şeyse. Ki bu da cinsellikle ilgili. Bakma bu bez konusu tuvalet alışkanlığı da belki bir gün ele alırız. Hani geçişlerde çok bağlantılı. Eğer çok uzun süre bir çocuk bezli kalıyorsa aslında cinsel gelişimiyle ilgili de bazı sıkıntılar doğurabiliyor bu durum. O yüzden biz her şeyi yaşında güzel diyoruz ya, yani bırakılması gereken zamanları doğru seçmek lazım diyoruz. Veya çok korkutarak veya işte can acıtarak yapılmamalı tuvalet eğitimi diyoruz. Eğer öyle olursa da yine cinsel gelişimi kötü etkiliyor çünkü. O nedenle hani bezi çok uzun süre mesela kalan çocuklarda mastürbatif davranışlar daha çok görülüyor. Daha uzun sürebiliyor. Mesela böyle bir istatistiği var konulu. Çünkü bezle temas o cinsel bölgenin çok uyarılmasına sebep oluyor. Ve bez çıksa bile eğer
Olabilir.
çok geç çıkarsa o uyarılmaya çok maruz kalmış oluyor çocuk. Hani
Evet.
dolayısıyla hani işte çocukların hani nasıl davrandığımız gelişimlerinde hep söylüyoruz ya hangi basamaklara ne zaman geçmelerine dikkat etmezsek başka yan etkileri oluyor diye cinsel gelişimi olumsuz etkileyebiliyor veya çocuğa çok küçüklüğünde işte bu mastürbatif davranışları yaptığında çok kızılırsa işte pipin düşecek aman ellerine işte keseceğim ben yok işte şöyle yapacağım böyle yakacağım bilmem ne gibi tehditlerle yaklaşılırsa ilerideki cinsel yaşantıyı da çok olumsuz etkiliyor tabii ki. Yani cinsellik genel olarak sadece tabu değil. Toplumda aynı zamanda korkulan, ayıplanan, çok yasak gösterilen ve hani yaşanması sanki böyle korkutucu bir şeymiş gibi bir hale de geliyor ve utanç duygusuyla eşlik ediyor. Dolayısıyla rahat cinsellik kurulamıyor dolayısıyla. O yüzden hani çocuklukta başlıyor bunların da temelleri. Tabii daha ayrıntılı şeye de değinmek istiyorum ama onu başka bir program yaparız demiştik. Yani mahremiyet eğitimi de cinselliğin bir devamıdır
Tabii.
cinsel gelişimin ve cinsel eğitimin. Hani cinsel istismardan korumak için de çocukları cinsel gelişim kriterlerine çok özenmek lazım. Hepsi bir bütün bunların ayırt edemeyiz birbirinden. Veya işte o dalga geçen amcalar hadi işte çükünü göster amcalara hikayesini artık bir bırakalım lütfen yani lütfen.
Ya ben değinecektim. Yani o aptallığı yapan herhalde eskisi kadar insan yoktur, öyle tahmin
Yoktur
ediyorum.
herhalde. Ben de öyle umuyorum.
Yani birazcık daha artık insanlar bu konuda bilinçlendi. O düpedüz aptallık yani, başka bir şey değil. Çocuğu işte ne bileyim el alemin içinde kendi aptal sohbetlerine meze ediyorlar yani.
Aynen.
Anlatabiliyor muyum? Yani
Aynen.
nefret ediyorum çocuğun böyle şeylerde kullanılmasından. Eskisi kadar yok ama yapan varsa da saçmalamasın.
Tabii. Bir de şey ayrımları da bu zamanlarda başlıyor. İşte benim çok da takık olduğum, senin de çok önemsediğin işte toplumsal cinsiyet rollerinin verilmesi
Tabii.
hikayesi de cinsel gelişimle çok bağlantılı. Kız çocukları sürekli bu konuda bastırılıp ayıplanırken erkek çocuklarını da böyle çok aşırı önemli bir şeymiş gibi ve kocaman bir şeymiş gibi davranıldığı için hani
Değil mi?
işte o göstermelerle başlayıp sünnet düğünleriyle taçlandırılıp ondan sonra da şahlandırılan bir şeye dönüşüyor. Çocuklar da kendi üzerlerinde daha küçücükken bir baskı hissetmeye başlıyorlar. Erkekler için de fena bir şey. Aynı zamanda da kız çocukları için de tabii ki hani sanki kadın cinselliği çok daha ayıp, çok daha yasak, çok daha günahmış gibi bir algı doğrultulmaya çalışılıyor. Yani tabii ki kahrolası toplumsal cinsiyet rollerinden de nefret ediyoruz. Bir kere daha söyleyelim yani. Hani
Söyleyelim.
çocukları o yüzden kendi cinsiyetleriyle barışık olmayı öğretmek de aslında aile olarak görevimiz. Kız olsun, erkek olsun çocuk kendi cinsiyet rollerine kendisi sahip çıkabilmeli. Ve bu konuda da doğru yönlendirme ancak onu saygıyla kabul etmekle olur. Cinselliğine de saygı duymak zorundayız dolayısıyla. Sorularına da saygı duymak zorundayız dolayısıyla.
Çok haklısın. Zaten bu yani bu süreç çocukla, çocuk yetiştirme demiyorum ben. Çocukla birlikte yetişme oluyor aslına bakarsan. Çocukla büyüme. Biz de büyüyoruz çünkü. Biz de yetişiyoruz bir yandan. Ya bu süreç bir bütün. Bunun içinde ona duyulan saygının içinde, daha doğrusu sorularına saygı duymak da var, isteklerine saygı duymak da var, tercihlerine ve tabii ki onun üzerinde baskı oluşturmamamız gerekiyor. Az önce sözünü ettim, toplumsal cinsiyet rolleri vesaire dedin ya. Şimdi orada hatırlarsan bunu kitap konusunda da konuşmuştuk biz zaten. Yani okuduğumuz kitaptan tut, onunla yaptığımız sıradan herhangi bir sohbete kadar bütün bu kullandığımız dil ya da çocuğun muhatap olduğu dil onun toplumsal cinsiyet algısını etkiliyor.
Tabii ki.
Evet, çok haklısın. Yani bu ülkenin, bu toplumun özellikle o algının değişmesine ihtiyacı var zaten ya.
Kesinlikle.
Kesinlikle, çok haklısın.
Engin Geçtin'in bu konuda çok güzel bir kitabı vardı. Onu tavsiye edebilirim Engin Hocam. Hani bu tam adını hatırlamak istiyorum. Bastırılmış kadınlık, kışkırtılmış erkeklik diye galiba. Hani
Duydum.
orada mesela çok vurgulanan şeylerden de biridir. Yani aslında kaynak çok, öğrenmek istersek çok. Yani çocuklarımız aslında işte ilk bize bakıyorlar, ilk ayna biziz. Ondan sonrasında kendi yollarını buluyorlar. Yani o yüzden bu sorular geldiğinde ne kadar işte utanır sıkılırsak o kadar handikaplı, ama bilmiyorum, oraya vurgu yapmıştık. Hani bilmiyorumdan da kaçmamak lazım. Her şeyi bilmekle muktedir değiliz. Çocuk bazı sorular sorduğunda bilmeyebiliriz. Özellikle cinsellikle ilgili sorularda da çok sıkışmıştık hissedersek. Bilmiyorum, ben bir araştırayım. Sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Aslında konuyu biliyorum ama sana nasıl anlatırımı bilmiyorum. Ben bir öğreneyim demekten hiç zarar gelmez. Ya da sen öğretmeninle konuş. Ya da bu konuyu istersen bak, şu ablayı çok seviyorsun, o da çok bilgili. Mesela varsa hayatında öyle bir abla, ona sor diyebiliriz. Ama saklamaya, gizlemeye, o sorunun üstünü örtmeye çalışmamak lazım açıkçası.
Peki sevgili dostum, penis mi, pipi mi, vajina mı, kuku
Geldik mi o soruya?
mu?
Şurada şunu bir bağlayalım. Yani açıkçası Veysel'im, tabii ki vajina, tabii ki penis. Çünkü var zaten ismi. Yahu
Evet.
niye isim takmaya çalışıyoruz? Sanki pipi ya da kuku dediğimiz zaman, çocuklara böyle öğrettiğimiz zaman daha mı az utanıyoruz? Mesela çocuk pipim dediğinde, kukusundan bahsettiğinde yine utanıyorsunuz. Yani yine rahatsız oluyorsunuz. Hani ya da çocuk bunları ulu orta konuştuğunda yine susturmaya çalışıyorsunuz. Yani eğer hani isim vererek konuyu yumuşatmak, sevimli hale getirmek, vajina diyemediğimiz için, penis diyemediğimiz için böyle isimler uydurmak bir çare gibi görülüyorsa, bence hiç çare de olmuyor. Tam tersine aslında yine çok riskli, başka bir alana da kapı açıyor. İşte yine bir sonraki hafta belki konuşuruz. Hani o mahremiyet eğitiminde o cinsel istismardan çocukları koruma noktasında bahsedeceğimiz bir alan var ki çocukların cinsel organlarına bu kadar sempatikmiş gibi görünen isimler takmak. Burada hani ne bileyim, kokunun, pipinin nesi çok sempatikse o da tartışılır yani. Hani kelime fonetik olarak çok benziyor zaten yani. Ama böyle yani yumuşatacak isimler koymak, sanki böyle işte pıtış miniş bir şey falan gibi, böyle çok oyuncak ayıymış gibi cinsel organlara davranmak, cinsel istismarcıların da yaptığı şeyler. Dolayısıyla biz bu isimleri koyarak aslında biraz da o alanlara da bir miktar hani kapı açıyoruz, müsaade etme alanı yaratıyoruz. O yüzden çocuklar cinsel organlarıyla hem dediğim gibi zaten barışık olmalı, dokunduğunda, ettiğinde bu konuda böyle panik yapmamalıyız, eyvahlar olsuna dönüştürmemeliyiz, yasak yanlış, eline vururum, pipini keserim yapmamalıyız. Üzerine de yani vajinaya vajina, penise de penis diyelim ya, yani zaten var isimleri, yani ele eliş diyor muyuz? Yani
Tam
el
ben
diyoruz.
diyecektim. Biliyor musun? Tam ben diyecektim. Burna farklı bir isim veriyor muyuz ya da
Evet,
kulağa,
veriyor muyuz?
ağza, dile, değil mi?
Bütün dillerde onların isimleri çok net. Bütün beden organlarının. Dolayısıyla cinsel organlarında birer ismi var. Böyle hitap etmenin de bir sakıncası yok. Yani çocuk aslında bunu sorduğu zaman biz bir isim verdiğimizde gerçek adı o zannediyor uzun bir süre zaten. Sonrasında karşılaştığında ha falan oluyor, fark ediyor. Ve bunun farklı bir isim verilmesini sorguluyor bazen. Neden öyle dediler ki acaba falan diye. Dolayısıyla o da böyle saklama gizleme eğilimine, çünkü oralar saklanır gizlenir ya da böyle küçüklükte şirin isimler takılır da büyüklükte hiç bahsedilmez falan gibi bir hal alıyor. Şimdi tabii bazı komik anılarım var benim bu isimlere böyle deyin dediğim velilerle ilgili. Sağ olsun bu konularda çok dinleyen aile dostları oldu. İşte çocuğuna öğretti bir veli mesela, işte
Hep vajina diyerek konuştu çocuğuyla. Şimdi bir gün şeyle giderken, minibüste giderken ufaklıkta bağırmış, anne vajinam kaşınıyor. Yani çok utandım Gökçen Hanım diyor. Yani şimdi orada da diyor herkesin içinde olacak iş mi? Ben de ona şeyi söylemiş. Ya kukum kaşındı
Değil mi? Bravo.
deseydi
Çok
daha mı utanacaktınız?
doğru.
Sonuçta konu isimle ilgili değil. Yani o yüzden bunların adlarını değişik koymanın da alemi yok. Biz bir isim verilmiş onlara hitap ederek başlarsak işimiz daha kolaylaşacak. Biz de zikredelim. Zikredelim. Vücudumuzun organlarının adı var. Bunları söylemekten imtina etmeye gerek yok. Alta bir yorum geldi galiba.
Evet evet aha. Fidan bir şey yazmış da peki bunu
Evet.
gerçekten samimiyetle soruyorum. Bizler yani bunu okuyan bilen nispeten tırnak içinde bilinçli insanlar olarak ortamlarımızda konuşulmasından rahatsız olmuyoruz. Fakat büyüklerimizin yanında nasıl bunu kolaylaştırabiliriz demiş.
Çok zor Fidan Hanım.
Evet.
Yani
Maalesef.
evet, bir önceki
Maalesef.
kuşağa bunları anlatmak bir tık daha zor. Çünkü
Çok
sonuçta
zor.
kuşaklar arası etkileşim diye bir şey var ama kuşaklar arası çatışma, kuşaklar arası anlaşmazlık diye de bir şey var.
Evet.
Etkileşimi ne kadar aktif kılarsak o kadar iyi. Ama eski kuşağın, bir önceki kuşağın bizim yaptıklarımızı, şu anda konuştuklarımızı birebir uygulamasına da dayatmak da çok haklı değil. Onların da başka bir algısı, başka bir görgüsü, başka bir eğitimi var. Dolayısıyla bir anda o algı değişmeyebilir. Biz doğrusunu yapalım. Biz yapılması gerekeni, şu an konuşulanı, bu çağın önümüze getirdiklerini. Doğru da bir tane değil bu arada. Yani doğru da değişmekte olan bir şey. Zaten bilimsel gerçeklik öyledir. Yani doğrular da yenilenir. Bir başka zamanda başka bir şey konuşacağız belki. Şöyle demeyelim de böyle demek daha doğru diyeceğiz belki. Ama şu an yapılan araştırmalar, yapılan analizler, işte insanlarla yapılan çalışmaların getirdiği sonuçlardan bahsediyoruz şu anda. Böyle yapmanın daha doğru olduğunu konuşuyoruz. Bunu eski kuşağa dayatmaktansa biz doğru olanı yapalım. Onlar başka bir şey yapıyorlarsa da çocuk hayır diyor. Yani mesela yemek yemede de öyledir. Anneyle yediğinde, baba ile yediğinde kendi kendine yiyen çocuk anne baba yedirmediği için. Ama anneanneye gittiğinde sen yedir anneanne diyor. Biliyor ki anneanne yedirecek mesela. Tabii ki yapmasalar daha iyi ama yapıyorlar. Hani bu anneanne, babaanneleri, dedeleri ayrı bir başlık konuşalım demiştik ya Veysel Hocam. Zaten belki
Tabii.
bu da onun paraleli yani.
Tabii.
Katkıları da çok, iyi ki varlar. Katkıları ve emekleri de çok çocuk büyütmede. Yani bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir diyor ya işte Afrika atasözü. Hakikaten öyle yani, iyi ki varlar bir yandan ama bir yandan da böyle dezavantajları da var. Yani büyütürken ikilik yaratıyorlar bazen. Ama biz doğru olanı yapalım, çocuk ayırt eder zaten. Şimdi okulda da bir
Ayırt
de
eder.
bizimle benzer bir şey duyarsa, bizim yaptığımıza benzer bir tavır duyarsa okul hayatında da pekişmiş olur. Yani biz yapılması gerekenden büyükler yapmayacak diye vazgeçmeyelim.
Çok haklısın. Bir de sevgili dostum, Fidan'ın sorusu üzerine çok güzel cevapladın. Teşekkür ediyorum ben de.
O da
Ya bir de
teşekkür
onların
etmiş. Ben de Fidan Hanım'a sorusu için teşekkür ediyoruz.
evet, gerçekten güzel bir yerden yakaladı. Ben de teşekkür ediyorum Fidan'a. Ya bir de şöyle bir durum var. Çocuk kiminle daha çok vakit geçiriyorsa onun dilini kapıyor. Eğer anneyle babayla geçirdiği vakit daha fazlaysa, görece anneanneyle, dedeyle, babaanneyle geçirdiği vakitten daha fazlaysa tabii ki annenin babanın dilini kapıyor. Anne vajina derse, penis derse belli bir süre sonra çocukta bu yerleşiyor ve anneanneyi dedeyi de düzeltmeye başlıyor. Yani
Aynen öyle.
anneanne dede babaanne istediği kadar pipi desin, istediği kadar kuku desin. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Daha
Aynen
çok
öyle.
sıklıkla vakit geçirdiği kişinin onunla konuşma dili, onunla konuşurken ki o kullandığı sözcükler, kavramlar önemli. Yani
Kesinlikle.
biz kullanalım ki geri kalan istediği kadar pipi desin. Çok da önemli değil diye düşünüyorum ben ya.
Kesinlikle çok çok çok
Evet.
haklısın Veselim. Çok
Evet,
haklısın.
sevgili dostum. Bir de
Ya bugün en çok gelebilecek sorulara, yani çocukların cinsellikle ilgili en çok sordukları sorulara dair böyle kısacık cevaplar anlatmaya çalıştım ama bu konuda aslında yazılı materyaller de var. Yani şunu sorarsa
çok
şöyle denebilir, şu yaşta böyle denebilir diye. Belki öyle bir posta ekleriz sonrasında hani
olur.
paylaşımlarımıza. Çünkü şu an
Olur.
hepsine, bütün sorulara cevap verirsek şeylerin, çocukların sorabileceği bütün soruları düşünürsek çıkamayız içinden. Bir sürü şey
Mümkün değil.
çıkar. yazarız ama temel nokta işte zamanını çocuk belirlemeli, sorduğu zaman cevap vermeliyiz. Bilmiyorsak bilmiyorum, ertelemek istiyorsak ertelemeliyiz, ayıp, yanlış, kötü, günah dememeliyiz. Özellikle cinsel organına onun izni olmadan müdahale etmemeliyiz. İşte
Asla.
yok kes, yok keserim, yok düşer, yok dokunursan şöyle olur gibi korkutmamalıyız. Bir de üzerine sorduğu sorularda açık yüreklilikle durumu tarif etmeliyiz. Ama evet, dediğin gibi seks bilgisine girmeden konuyu doğal biyolojik akışında anlatmalıyız. Zaten doğada görüp soracak çocuk, doğayla bağlantı kurmalıyız. Hani bugünkü konuştuğumuz şeyin özeti bu galiba.
Evet, çok güzel söyledin. Bu özet de çok iyi oldu. Bir de şu penis vajina konusunda ben de bir şey söyleyeyim. Aklımdaydı, onu da söyleyecektim. Hazır yeri gelmişken dile getireyim bari. Söylediğin çok doğru. Bu istismarla ve istismarcılara zemin hazırlamayla da ilgili bir durum. Çünkü sanırım böyle pipi, kuku, fıstık vesaire gibi kullanılan sözcükler, kavramlar çocuğun bu organları da herhangi bir organmış gibi algılamasına yol açıyor sevgili dostum. Yani vajina bir el değil. Anlatabiliyor muyum? Ya da
Tabii ki.
bir burun değil, kulak değil. Yani vajina istismar merkezi bir organ.
O
Ya da
nedenle de
pipi,
işte
popo, evet, istismar merkezi bir organ ve istismarcıların doğrudan hedef aldığı bir yer. Dolayısıyla
aynen.
ne kadar o terim anlamlarını kullanırsak bu organların bu çocuğu da o derece bilinçli yönlendiririz diye düşünüyorum istismara karşı.
Aynen öyle. Biz haftaya ele alalım dediğimiz konuya da bu doğrultuda bir giriş yapmış oluyoruz. Aslında
Çok iyi.
mahremiyet eğitimi ve özel alan bilgisi çocuğa verilmesi ve cinsel istismardan korunma için ailelerin yapabilecekleri noktasında da bu söylediğinle başlıyor Veysel'im. Yani ne dediğimiz, nasıl dediğimiz ve çocuğun o bedenine saygıyı ailede başlatmakla başlıyor.
Değil mi?
Evet, yani doğallığında el gibi bir organ diyoruz vajina için. Aynı şekilde penis için ama aslında oranın korunması gereken bir bölge olduğunu, hassasiyet gösterilmesi gereken bir bölge olduğunu, herkesin dokunamayacağını da çocuğa çok küçüklük yaşlarında aşılamaya başlamak gerekiyor ki hayır diyebilsinler. O yüzden hani o önümüzdeki programda yapacağımız konuya da böyle bir şey koyalım, bir hedef
Evet.
koyalım.
Evet. Önümüzdeki hafta da istismarı konuşacağız ya da sonraki hafta onu yine şey yaparız.
Aynen.
Konuşuruz,
Bir sonraki
kararlaştırırız.
programda diyelim.
Evet, bir
Zamanını
sonraki
söylemeyelim.
programda
Sürpriz
diyelim.
olsun.
Çok doğru, çok doğru. Benim bakayım yani soracağım birkaç soru var ama çok şey yapmayalım istersen, çok uzatmayalım
Evet,
istersen çünkü.
süremizi aşmamak adına istersen böyle toparlayalım ama şey yaparız.
Olur.
Zaten bir program daha bu konuda yapmak istediğimiz için o soruları istiyorsan toparlayıp o programa yayarız.
Şimdi Ebru bir soru sordu. Onu cevaplayabilir miyiz dostum?
Tabii
Anne
ki.
baba cinselliğine şahit olmuş çocuklarla ilgili neler yapılabilir? Çünkü sınıf ortamında bazen açık şekilde anlatıyor ya da yaşlarına uygun olmayan davranışlar yapabiliyorlar demiş Ebru. Yani bu da tabii
Eyvahlar olsun,
ayrı
basıldılar.
korkunç bir durum.
Evet. Öncelikle tabii ki işte yani bunu sakınmak lazım mesela. Yani çocuğa mümkün mertebe bunu açık hale getirmemekte fayda var tabii ki. Hani o yüzden işte kapılar kilitlenebilir. Yani çok o anların özel anlar olduğunu vurgu yapılabilir, kapıya böyle zırhlar konabilir. Şimdi yapılmadıysa eğer ve basıldıysanız yapacak bir şey yok, görmüş artık. Korkabiliyorlar. Hani Ebru Hanım bir öğretmen, biliyorum. Dolayısıyla sınıfta da konu olarak geliyordur. Yani ortaya çıktıysa bir şey, bunu saklamadan, gizlemeden, evet, anneler, babalar, yetişkinler birbirlerini sevdiklerinde birbirine sarılırlar, yatakta birbirlerine öpücükler verirler. Ben seni öpüyorum ya, anneyle babayla arasında başka öpücükler vardır falan gibi. Yaşı neyse çocuğun, şimdi yine hangi yaş olduğu burada önemli. Çünkü azıcık daha büyük bir çocuk ne öpücüğü ya, öpücük değildi o diyebilir. Şimdi o yüzden hangi yaş anlattığınıza da bağlı bunu. Ama hani birazcık basitleştirerek, hani bunun çok normal bir şey olduğu, doğal bir şey olduğu, anne babaların birbirleriyle yaptıkları zaman böyle şeyler yapabildiğine dikkat çekerek doğalından gidilirse kafada karışıklık kalmaz en azından. Eğer sordukları şeyler, gördükleri an çocukları ürkütmüş bir şeyse bunun için ayrı konuşulmalı. O çocuğun tabii ne hissettiği, o anda ne düşündüğü falan alınmalı, açıklamalar yapılmalı ve Korktuysa korkusu giderilmeye çalışılmalı. Ama bu tabii dedim ya daha spesifik ve bireysel bir çaba. Yani o duruma özgü sorular sormak lazım çocuğa çünkü. O yüzden şu an böyle çok genel bir şey söylemekten kaçınıyorum. Şöyle denebilir demek istemiyorum. Çünkü duruma göre, çocuğa göre değişir. Ama dediğim gibi doğal olduğundan yola çıkıp anneler ve babalar arasında böyle ilişkiler olduğundan yola çıkmak en sağlıklısı Ebru'cum. Bilmiyorum yeterli oldu mu?
Dostum bir de sanırım korkularının temelinde yani yaş grubu çok önemli dediğim gibi. Şimdi Ebru benim gibi sınıf öğretmeni olduğu için aşağı yukarı aynı yaş grubuyla muhatabız. O da birinci, ikinci sınıflarla muhatap. Ya sanırım korkularının sebebi o görüntüde taraflardan birinin zarar gördüğünü düşünmeleri. Yani büyük
Olabilir.
ihtimalle evet büyük ihtimalle ondan kaynaklanıyor. Ama sanırım
Bu
çocuk.
açıklanabilir.
Heh. Ne dostum ne dedim?
Bu
Ne dedim?
açıklanabilir.
Ha
Söylediğin şey
tabii.
açıklanabilir.
Tabii çok haklısın. Bir de bu da bana kalırsa çocuk açısından yani o çocuk açısından bir fırsata dönüştürülebilir. Eğer mümkünse benim düşüncem sen ne dersin? Lütfen görüşlerini belirt. Eğer mümkünse bu konu annenin babanın da çocukla konuşmasını sağlamak şeklinde yönlendirilmeli,
Öyle
çözülebilmeli diye
olmalı. Öyle
düşünüyorum. Yani
olmalı.
sadece öğretmenin konuşması ya da psikolojik danışmanın konuşması sanırım yetmez. Doğrudan gördüğü durumlarına şahit olduğu kişilerin de çocuğu bu konuda ne bileyim ikna edebilmesi sağlanmalı diye düşünüyorum.
Evet. Hatta aile konuştuğunda şöyle bir şey çok daha iyi olur. Sen görmemen gereken bir anı gördün galiba. Çünkü o bizim özel anımızdı.
Değil mi?
Sen o özel anda geldiğin için yine mahremiyete bir vurgu yapılabilir. Sen bizim odamıza izinsiz girdin o anda galiba ve hani bizim özel bir anımızı gördün sanırım deyip ondan sonra onun ne düşündüğü, ne gördüğü, ne hissettiği birazcık alınabilir. Sonrasında da anne baba hani orada gördüğün şeyde can sıkıcı bir şey yok. Benim ya da işte onun canı acımıyordu. Her şey yolunda. Biz iyiyiz. Biz sadece baş başa kalmıştık ve birbirimizi seviyorduk. Bunun sevgiyle ilişkili bir şey olduğuna dikkat çekilebilir. Ama tabii işte diyorum ya yaşa göre, yaşantıya göre ve çocuğun o anda düşündüklerine göre de açıklama değişir. Tekrar görüşmek üzere o zaman.
Evet.
Öpüyoruz.
Tamam sevgili dostum görüşürüz. Kendine iyi
Haydi.
bak. Herkese
Tschüss.
iyi akşamlar. Hoşça
İyi
kalın.
akşamlar. Bay bay.